Ayrım 20. Vulcan'ın yaratılışı. Jack de Brule. Sayfa 180. Bangkok, Tayland. Çin temsilcisi Bakan Luoyang, Tayvanlı bakan Tren'in önüne gittiği kalın deftere adını karaladı. Gösterişli bir hareketle imzasını tamamlayıp defteri cilalı mağın masanın üzerinden solundaki kişiye, Filipinler temsilcisi Büyükelçi Marco Quirino'ya geçirdi. Birbiri ardına atılan her imzayla toplantı odasındaki bunaltıcı havada hafiflemeye başlamıştı. Ülkelerinin onaylarını belgeyle taahhüt etmelerini seyretmelerine izin verilen seyircilerin bulunduğu küçük galeriden mırıltılar duyuluyordu. Galeride bulunanlar Bangkok zirvesi öncesindeki haftalarda yaşanan sinir bozucu gecikmelerden haberdar değillerdi ve bu diplomatların elde ettikleri başarının önemli olduğunu hissediyorlardı. Resmi imza defteri Rusya Büyükelçisi Gennady Pershenko'ya geçirildi. Yakından gözlemleyen biri delegeler arasındaki gerginliğin hafifçe arttığını kolaylıkla görebilirdi. Bu şeytan gibi Rus son haftalarda açıkça yaşanan hayal kırıklıklarının başlıca nedeni olmuştu. Ancak o sabah anlaşılmaz bir biçimde delegelere daha fazla yorumu olmadığını bildirmişti. Temsilcilerin imzalarının atılacağı sembolik belgeler toplantılar öncesinde hazırlandığı için Tayland temsilcisi Prem delegelere imzalamaya başlamalarını işaret edince diğerleri ona yardımcı olmak amacıyla neredeyse kendilerini paraladılar. Amerika Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Kenneth Donnelly Pershenko'ya eğilerek ağzının kenarıyla "Ne numara çevirdiğini bildiğinden eminim ortak" diye fısıldadı. "Ben numara yapmıyorum Bay Müsteşar, ben sadece tüm ulusların haklarının burada enine boyuna tartışılmasını sağlamak istedim." Pershenko Amerika temsilcisini kısık sesle "palavra" diye homurdandığını duyduysa da bu yorumun geçip gitmesine izin verdi. Biraz sonra belgeye imza attığında başlayan alkışlar dalga dalga odaya yayıldı. Pershenko alkış yağmurunu kendini beğenmiş bir gülümsemeyle kabul etti ve defteri Donnelly'ye uzattı. Donnelly, Pershenko'ya odaklanmış gergin bir gülüşle imzaladığı defteri çınlayan bir şaklamayla çat diye kapattı. Bir gece önce bardaktan boşanırcasına yağmur yağmış, yağmurun monoton vızıltısı sadece şehrin dört bir yanında yankılanan şiddetli gök gürültüleriyle kesilmişti. Fırtına aşırı sıcağı ancak biraz hafifletebilmişti ve Arun Vat'ın bahçesinden tapınağın korumasına doğru hızlı adımlarla yürürken Pershenko kendisini soluk soluğa kalmış bir halde bulmuştu. Kerikov'un emirleri açıktı. Saat 8'de Dawn Tapınağı'nı Fraya Nehri'nden ayıran alçak duvarın yanında bekle. Ama casus sel gibi yağan yağmurun altında boğulmakla ilgili bir şey söylememişti ki. Gennady ok gibi Vat'ın konik sarmalını çevreleyen 80 metre yüksekliğindeki 4 seramik karo kaplı kulesinden birinin gölgelerine daldı. Takım elbisesi sırılsıklam olmuş, seyrek saçları bir zamanlar sert ve sağlıklı görünen ama şimdi bitkinlikten gözlerinin altlarında torbalar oluşmuş, yanaklarında ve boğazındaki derisinin pörsümüş olduğu solgun yüzünün iki yanından gevşekçe sarkmıştı. Keşişlerin devasa tapınağın içinde söyledikleri ilahiyi belli belirsiz duyabiliyordu ve fırtına kendi sık nefesi dışında diğer sesleri bastırıyordu. Hırıltılı ve yüksek sesle "ben burada ne halt ediyorum" diye söylendi. Ivan Keriko Pershenko'nun sağ tarafındaki gölgelerin içinden "talimatlara uymuyorsun Gennady Pershenko" dedi. Kerikov tapınağın sayısız projektör ve spotlarından yayılan ışığa adım attı. Yağmurdan etkilenmişe benzer bir hali yoktu. Tufanın altında omuzları dimdik, gözleri açık ve dikkatliydi. Aksine Gennady omuzlarını sarkıtıp bir gözünü kapayarak sanki hayaletimsi bir görüntüymüşçesine Kerikov'a bakıyordu. Kerikov koluyla işaret ederek "sana duvarın yanında beklemeni söylemiştim" deyip içtenlikle gülümsedi. "Ama bu şartlar altında anlıyorum." Gennady biraz rahatlayarak gülümsediyse de Kerikov'a tedbirli endişeli gözlerle bakmayı sürdürüyordu. "Her şeyin yolunda gittiğini varsayıyorum." Kerikov tapınağın masif kapısının koruması altında olmak için Gennady'ye doğru yürüdü. Gennady "evet" diye mırıldandı. Royal River Hotel'ın kalabalık barında Kerikov'a karşı hissettiği dehşetli korku, şimdi ikisi yalnız oldukları için felç edici boyutlara varmaya başlamıştı. Bir gün önce çıka geldiğinde KGB'nin adamının ne denli nüfuzlu olduğunu anladığından beri Kerikov'dan ödü kopuyordu. Kerikov, Gennady'nin kayıp şef garsonla ilgili korkularını gidermiş ve Bangkok uzlaşmasını oyalama zamanının geldiğine onu inandırmıştı. Gennady öncelikle geciktirmenin neden gerekli olduğunu sormak istemiş, ancak sorusu boğazında donup kalmıştı. Açık hava barının rahatlatıcı ortamında olmalarına rağmen Kerikov, Gennady'nin o güne kadar karşılaştığı en hain adamdı.
''Sakin ol Gennady, bitti ve sen büyük bir başarı elde ettin.''
Kerikov ceketinin cebinden gümüş bir kıç cebi şişesi çıkardı.
''Memleketin vodkası.''
Gennady şişeden uzun bir yudum aldı. Sıcak olduğu halde vodka gırtlağından aşağı bir ipek pürüzsüzlüğüyle kaydı. Kerikov bir yudum daha alması için eliyle işaret edince Gennady minnetle içti.
''Söylesene, benim düzeltmemi anlaşmaya ekletmeyi becerebildin mi?''
''Evet, bu haftalar önce yapıldı. Aslında kolay oldu. Esas zorluğu imza törenini geciktirmekte yaşadım. Tayvan elçisine sınırlarımı aşan bazı sözler vermiş olabilirim.''
Kerikov kibirli bir tavırla ''Tamam, tamam.'' dedi. ''Ama benim düzeltmemle ilgili bir sorun yaşamadın değil mi?''
''Amerikalı Donnelly ile uzlaşma sağlanması için ifadede biraz değişiklik yapılmak zorunda kalındı ve delegelerin tamamı değişikliği kabul etti.''
''Değişiklik mi?''
Kerikov'un sesinde panik yoktu, ancak perdesi biraz yükselmişti.
''Nasıl?''
''Soracağınızı tahmin ettiğim için uzlaşmanın o bölümünü yanımda getirdim.''
Perşenko cebinden bir kağıt parçası çıkarıp yüksek sesle okudu.
''Hiçbir bağımsız ülke o bağımsız ülkenin topraklarından başlayan 300 kilometrelik sınır içinde olmayan volkanik faaliyetler veya mercanların büyümeleri ya da herhangi bir doğal süreç sonucunda oluşan yeni, yani insan eliyle yaratılmamış topraklarda hak talep etme hakkına sahip değildir. Bu şekilde oluşturulmuş her toprak bu anlaşmanın 231. maddesinde şart koşulduğu üzere başlangıçtaki haklarını öne süren herhangi bir ülke ya da diğer tarafların keşiflerine ve kullanımına açıktır.
Sözü edilen topraklarla ilgili tüm ihtilaflar Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda çözüme kavuşturulacaktır.
Hollanda'daki Uluslararası Adalet Divanı ile ilgili son bölüm Donnelly'nin talebiydi.
Gennady Kerikov'un vereceği tepkiyi beklerken vodkadan bir yudum daha aldı. Kerikov, Perşenko'nun sözlerini sindirmek için bir iki dakika düşündükten sonra diplomatın anlaşmayı orijinaline yeterince yakın bir ifadeyle sonuçlandırdığı kararına vardı. O tek değişiklik sayesinde Kerikov uluslararası bir suçlamayla karşı karşıya kalmadan Volkan'ı Koreli konsorsiyuma devredebilecekti. Birleşik Devletler ve Rusya attıkları imzayla Yanardağ üzerinde iyilik hakkından ve onun düşünülemeyecek servetinden feragat etmişlerdi. Kerikov konuştuğunda Perşenko'ya duygularını belli etmedi.
''Bu kabul edilebilir bir şey. Gel, nehirde bir tekne bekliyor, başarını kutlayacağız.''
Kerikov, Gennady'yi bir kule gibi yükselen tapınaktan aceleyle uzaklaştırdı. Şiddetli yağmurun altında taş duvara ve ilerisindeki nehre kadar neredeyse koşarak gittiler. Gennady gözlerine dolan suya rağmen iskelede bekleyen herhangi bir tekne olmadığını kavrayacak kadar görebiliyordu. Kerikov ona vurduğunda KGB'nin adamına soru sormak üzereydi. Kerikov zehirli bir Afrika yılanının süratiyle kısa ve kalın bir sopayla Gennady'nin başına vurdu. Adamın sol gözünün üstünde açılan yaradan fışkıran kan yağan yağmura karıştı, pembe bir bant halinde Gennady'nin yüzünden aşağı aktı. Diplomat dağınık bir yığın halinde yere devrildi. Kerikov Gennady'yi kolaylıkla alçak taş duvara sürükledi, duvarın ötesinde kalan nehir su üzerindeki bir yağ tabakası kadar siyahtı. Duvarın yakınındaki çalıların arasına bir buzluk gizlenmişti. Onun yanında da bir zincirle birbirlerine bağlanmış iki tane büyük beton blok duruyordu. Zincir yumuşak bir kumaşa sarılmıştı ve iki ucu asma kilitle bağlanmak yerine soğutucunun içindeki büyük bir buz kalıbıyla bağlanmıştı. Kerikov yağan yağmuru gözlerinden sildi. Böyle bir gecede oradan tesadüfen geçen biri tarafından görülmekten korkmasına gerek yoktu. Ama daima adakta bulunmak için nehir kıyısına gelecek bir keşiş tarafından görülme riski mevcuttu. Bilinci hala yerinde olmayan Gennady'nin vücudunu alçak duvarın üzerine kaldırdı. Diplomat hafif nefes alıyordu. Fakat solunumu düzenliydi, güzel. İki beton blokla buzluğa da duvarın üzerine koyan Kerikov zinciri Perşenko'nun boynuna doladı. Acele etmesi gerekiyordu. Buz tahmininden daha hızlı eriyordu. Kerikov sadık büyükelçiyi kaldırıp kabarmış suya attı. Kara nehir Perşenko'yu asgari düzeyde su sıçratarak yuttu. Beton bloklar onu hemen dibe doğru çekti. Kerikov soğutucuyu da nehre attı ve nehrin hafif akıntısının onu alıp götürmesini seyrettikten sonra yağan yağmurun altında omuzları çökmüş bir vaziyette oteline doğru yürümeye koyuldu. Perşenko toplantının sona erişini kutlamak amacıyla dışarı çıkmıştı. Vücudundaki alkol onun sarhoş olmadığını, lakin kesinlikle çakır keyif olduğunu kanıtlayacaktı. Yağmurda nehrin kenarında kaymış, başını duvara vurup ırmağa düşmüştü. Zincirin etrafındaki dolgu malzemesi Perşenko'nun boynunda hiçbir iz kalmamasını sağlayacağı ve boğulurken onu nehrin çamurlu tabanına bağlayan zincir kayıplara karışacağı için hiçbir cinayet belirtisi de olmayacaktı. Zinciri bağlayan buz 10 dakika içinde eriyecek, ondan sonra da Perşenko'nun cansız bedeni serbestçe süzülecekti. Kerikov bir saat sonra duş almış, üzerine göze çarpmayan bir takım elbise, elinde bir kadeh viskiyle otelin süitinin salonunda oturuyordu. Perdeli balkon kapısının dışında bardaktan boşanırcasına taraçaya yağan yağmurun sesini duyabiliyordu. Kanepenin üzerinde yanan ve kahve masasına saçılmış kağıtları tüm parlaklığıyla aydınlatan lamba hariç zarif döşeli odadaki ışıklar sönüktü. Kerikov geçtiğimiz günlerde sayfaları defalarca tekrar tekrar okumuş olduğu için içeriklerini ezbere anlatabileceğini hissediyordu. Bunlar onun Rusya dışındaki geleceğinin ancak hayal edebileceği bir geleceğin biletleriydi. İçkisini yudumladıkça bardağın içindeki buzlar nazikçe tıngırdıyorlardı. Kadehini cam masada bıraktığı buğu halkasının tam üstüne koyup rastgele bir sayfayı aldı. Doktor Borodin'in birkaç aydır süregelen tetkiklerinde topladığı minerallerin analiz değerleriydi. Rakamlar sersemleticiydi. Çıkarılan bir ton volkanik malzemede 3.6 kilo kullanılabilir maden filizi mevcuttu. O 3.6 kilo işlendiğinde olağanüstü özelliklere sahip 0.45 gram ağırlığında üstün kaliteli maden elde edilecekti. Borodin kıyaslama yoluyla açık ocakta elmas işletmeciliğinde geri kazanılan elmasın her bir karatı için 250 ton ağırlığında fazla bir yükün taşınması gerektiğini açıklamıştı. Kerikov başka bir sayfa seçti. Bu madenin asıl çıkarılma planıydı. Yanardağın daha az faal olan ağzının yakınına muazzam bir dairesel pompayla donatılmış bir gemi yerleştirilecekti. Ağza Wolfram çelik bir boru indirilerek pompa devreye sokulacaktı. Lav doğrudan yanardağdan gemiye çekilecek, orada soğutularak sistematik bir biçimde işlenebilir kütlelere ayrılıp, karada kurulu bir tasfiye fırınında arıtılmak üzere bekleyen cevher taşıyıcılarına yüklenecekti. Madenin çıkarılma işleminin gerçek maliyeti pompa gemisiydi ve fikrin Korelilere satılmasından beri adamlar Pusan'da çoktan bir gemi inşa ettirmişlerdi bile. Kapı vuruldu. Kerikov kağıtları dikkatle toplayarak üst üste koydu. Viskisinden bir yudum daha alıp kapıyı açmaya gitti. Kapıda ellerinde büyük birer valiz ve iki uzak doğulu duruyordu. Kerikov hiçbir şey söylemeden adamları içeri aldı. Koreliler valizleri açıp korkutucu bir elektronik aygıtlar karmaşasını gözler önüne serdiler. Çabucak donanımı kurdular, kamera, monitör ve bilgisayarlı bir telsiz. Adamlardan biri balkonun teak ağacından yapılmış parmaklıklarının üstüne portatif bir çanak anten yerleştirdi. Çelik anten 20 metre aşağıdaki caddeden görünmüyordu. Donanım kurulduktan sonra genç adamlardan biri komutları tuşlamaya başladı. Makineler bipledi, vızıldadı ve renkli monitörde bir test örneği göründü.
Öbür adam kameranın önüne bir karton parçası tuttu. O ikinci test örneğinin görüntüsü Pusan'da duvara monte edilmiş bir HD televizyonun ekranını doldurdu. İki teknisyen birbirlerine başlarını sallayarak onay verip odadan çıktılar. Bir saniye sonra test örneği ekranda kayboldu ve yerini harika bir odanın görüntüsü de bıraktı. Kerikov kanepeye tek gözlü mini kameranın önüne oturdu. Monitörde yaşlı 9 beyefendi siyah lake bir masanın etrafında oturuyorlardı. Hiçbirinin yaşı 70'in altında değildi. Buna rağmen kara gözleri uyanık ve sakindi. Adamların hepsinin yüzlerinde derin çizgiler göze çarpıyordu ve saçlarında tek bir siyah tel bile yoktu. Arkalarında iki yanında devasa terrakotta vazoların durduğu, Cengiz Han'ın Asya'yı fethedişinin kronolojik tarihinin yer aldığı kırmızı bir duvar halısı asılıydı. Kerikov Hydra Consolidated'in 9 başkanına saygılarını sunmak için hafifçe başını eğdi. Adamlar da karşılık olarak bir an belli belirsiz gözlerini indirdiler. Doğu saçmalığının o bölümü atlatıldıktan sonra Kerikov söze girdi.
İyi akşamlar beyler.
Size de iyi akşamlar Bay Kerikov. Uydu beslemesi adamların seslerini güçlükle yeterek otomatikman karşılıklı olarak Korece'den Rusça'ya çeviriyordu. Cümleleri anlaşılmaz ifadelerle dolu olmazsa sistem yeterince iyi çalışıyordu. Daha önce yapılan tüm müzakerelerde olduğu gibi şirket adına yine Wai Hu Dong konuşuyordu. Bu toplantı tarzının kabul edilebilir olduğuna inanıyorum.
Ben artık üzerinde anlaşmaya varılmış olan teklifi yerine getirmeye hazırım.
Gecikmenin neden zorunlu olduğunu bilmek istiyoruz.
Elektronik aletler Wai'nin sesindeki sıkıntıyı gizlese de sorusu duygularını açıkça ortaya koymuştu. Beyler, sizi temin ederim ki bu gerekli bir gecikmeydi.
Kerikov yatıştırıcı bir gülümsemenin bu adamları etkilemeyeceğini bildiğinden gülümsemekten kaçındı.
Maden yatağını gördüğünüzde güvenliğini sağlamak için bu önemli adımın atılmasının zorunlu olduğunu anlayacaksınız.
Gelecekteki faaliyetlerimizin sekteye uğramayacağını umarım.
Kerikov telaşla hayır uğramayacak diye yanıt verdi.
Amerikalılar da Rusların elleri kolları Bangkok uzlaşmasıyla bağlanmış olduğu için sadece Takahiro Ohnishi engel teşkil ediyordu. Ve Koreliler volkana ulaştıklarında o da ortadan kaldırılmış olacaktı.
Irk delisi milyarderle ilgili gereken önlemleri almak volkanın yaratılışının son gösterisi için mecburi bir riskti. Ohnishi Birleşik Devletler'den ayrılma girişimlerine programlanmıştı ve Kerikov'un mümkün olan son dakikaya kadar ona ihtiyacı olacaktı. Artık madenin vardı, Amerika'nın kontrolünün dışındaydı. Ohnishi'nin de, eğer bağımsızlık çabaları başarılı olursa.
Vay Kerikov'un dikkatini tekrar o ana getirerek, öyleyse her şey yolunda mı diye sordu.
Evet, nihai verileri size aktarmaya hazırım.
Kerikov midesinin düğümlenmesine neden olan gerginliğini belli etmedi.
Biz de size hesap numarasını vermeye hazırız.
Kerikov Vay'ın dudaklarının bilgisayarın cinsiyetsiz sesinin duyulmasından çok önce kıpırdadığını görebiliyordu.
İyi niyetimizin bir göstergesi olarak önce biz iletiyoruz.
Vay kameranın görüş alanının dışında kalan bir asistana başını sallayarak onay verdi. Biraz sonra telsize bağlı uzak yazıcı aralıksız yazmaya başladı.
Kerikov gözlerini zankla yapıştırılmış gibi kameradan ayırmamaya özen gösterdi. Yazıcıya bakmak saygınlığını yitirmek anlamına gelirdi.
Yazıcı durduğunda Kerikov taşınabilir bir faksa birkaç sayfa kağıt koyup cihazı yer uydu bağlantısına bağladı. Bu sayfalar en yeni analiz ve dikey kesit raporlarını da içeriyor ve Doktor Borodin'in adasının kesin konumunu belirtiyordu.
Kerikov Vay'in bakışlarının kameranın görüş alanı dışında kalan birine takıldığını fark ettiği için durumdan faydalanarak yazıcıya bir göz attı. 100 milyon Amerikan doları biraz önce Karayipler'deki National Cayman Bank'a havale edilmişti. Transfer ve hesap numaraları sayfanın altındaydı.
Wai Hu Dong, ekranda gözükmeyen bir teknisyenden onay alıp tekrar kameraya döndü.
Verdiğiniz bilgiler yasal görünüyor Bay Kerikov. Sanırım artık neden gecikme yaşandığını biliyor ve cesaretinizi alkışlıyorum. ve beni bağışlamalısınız efendim diye sürdürdü sözlerini. Ama para bloke. Ben bankaya diğer şifreleri bildirene kadar paraya dokunamazsınız.
Ve Kerikova attığı kazığı açıklarken en ufak bir duygu belirtisi göstermemişti.
Mühendislerim o konuma ulaşıp anlattıklarınızı bana kanıtladıktan sonra kullanmanız için paranın üzerindeki blokaj kaldırılacak.
Kerikov dinledi ve öfkesini zor zapt etti.
Vey, bu kadar büyük bir meblağı dolandırıcılardan korumamız gerektiğini siz de anlarsınız. Size güvenmediğimiz için değil, bu yeni madenin değeri belirlendiğinde size yeni şifreyi göndereceğim ve para sizin olacak. İyi akşamlar Bay Kerikov.
Ekrandaki görüntü kayboldu. Kerikov'un oteldeki süitine yerleştirilen kamera hala kayda devam ettiği için 9 Koreli onun monitörün ekranını tepmelediğini ve video alıcısına saldırmaya başladığını gördüler. Kerikov kameraya bir yumruk sallayarak gümbürtüyle duvara yolladığında resim giderek kayboldu. Kerikov kendisine konuşabilecek kadar hakim olduğunda o aşağılık piçler diye ateş püskürmeye başladı. O çiş içiciler, bok yiyiciler. Afganistan'dan beri kullanmadığı küfürleri sıralayarak yaklaşık 10 dakika burnundan soludu. En nihayet sakinleştiğinde bardağındaki sulanmış viskiyi bitirip şişeden içmeye başladı. Saf alkol değdiğinde midesini yaktı. Koreliler Kerikov'un devletin tanıdığı yetkilerin dışında hareket ettiğini, 100 milyon doların Rusya devlet hazinesine değil de onun cebine gireceğini bir şekilde öğrenmişlerdi. Hiçbir devletin öfkesini üzerlerine çekmeyeceklerini bildikleri için de bir yandan Borodin'in yanardağının kazancını toplarlarken paranın transferini de sonsuza kadar erteleyebilirlerdi. Arkasında kendisini destekleyecek silahlı kuvvetler olmadan Kerikov onlara engel olabilecek güce sahip olmayacaktı. Kerikov bilgisayar donanımının enkazının arasında kendi kendine kahkahalar attı. Kurnazlıkla alt edildiğini kabul etmişti. Kahkahaları dindiğinde Kerikov'un gözleri kötücül bir ateşle parladı. Elinde bu kadar etkili bir şey varken o Koreli piçlerin kendisini kazıklamalarına izin vermesi mümkün değildi.
20. ayrımın sonu. Sayfa 188.